adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında. İşte bugün de hafta ortasında saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken yine birlikteyiz. Hepinizi de bu programa dahil ediyoruz ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz, bekliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Fotoğraf sanatçısı, ressam ve yazar Elif Gamze Bozo ve grafiker ve karikatür sanatçısı Cüneyt Özen'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ilk olarak. Bu akşam açılacak Human başlıklı karikatür ve resim sergisi üzerinden sanatsal çalışmalarıyla ilgili güzel bir söyleşimiz olacak ilk bölümümüzde. Ve ikinci bölümümüzde Sihirli Sözcükler köşemizde her hafta salı çarşamba günleri olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizimle birlikte olacak. Rating nedir konuşacağız. Bir dizinin çok izlenmesi ne anlama geliyor? Dizilerin ana karakterlerinde nasıl özellikler görülüyor? Az sonra detaylandıracağız. Şimdi bir müzik aramız var. Hemen sonrasında telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Her sabah
ne bahardan bir neşe, ne de yazdan bir çiçek. Siyah, çok siyah, kadife kadar siyah. Bir saçın buklesini bana kim getirecek?
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda iki değerli konuğumuz var. İlki fotoğraf sanatçısı, ressam ve yazar Elif Gamze Bozo hanımefendi ve diğer konuğumuz da grafiker ve karikatür sanatçısı Cüneyt Özen beyefendi. Hoş geldiniz yayınımıza. Telefonu ben bir Elif Hanım'a, bir Cüneyt Bey'e tutarak sizlere ulaştıracağım sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün bu akşam bir sergi açılışı var ve biz evet. O sergiyle ilgili görüşmek istedik sizinle. Ama sergi öncesinde aslında programımızı sürekli dinleyen dinleyicilerimiz sizi daha yakından tanıyorlar, hatırlayacaklardır. Önceden de programımıza konuk olmuştu Sayın Bozo. Evet. Ama eski programımızı kaçırmış olanlar, dinleyememiş olanlar için biraz sizi tanımak istesek, daha yakından tanıyabilir miyiz hem size hem de Cüneyt
Tabii
Bey?
Tabii ki. Elif Gamze Bozu, 1984 Ankara. Dünyaya Cem Kemik hastası olarak geldim. İlk ortaokulu normal örgün öğrettim. Daha sonra açık lise ve açık öğretim fakültesi olarak devam ettim öğrenim hayatıma. Ve daha sonra bir gazete kuruluşunda muhabirlik hayatım oldu. Muhabirlik hayatım boyunca da fotoğraf çekmek üzerine eğilim gösterdim. Fotoğraf çalışmam Anadolu'yu tanıyor muyuz? Daha sonra Afrika, Batı Afrika, Senegal ülkesi üzerine kendime engel olamıyorum Senegal adlı bir proje hazırladım. 4 kitabım var. İlle de Hayat, Gitmek için Gelir Aşk, Kambur Güvercin ve Kendime Engel Olamıyorum Senegal fotoğraf albümü olarak hazırladım. Bunlar için de amatör olarak resim yapıyorum. Resim sergimiz bu akşam saat 18'de Çağdaş Sanatlar Merkezi Abidin Dino sergi salonunda izleyicileriyle buluşacak.
Ankara'da olduğunu da dinleyicilerimize evet. Söylemiş olalım. Yurt dışından dinleyenler
evet, Ankara'da.
De öğrenmiş olsunlar. Peki sosyal medyada ya da farklı alanlarda bu sergiyle ilgili bilgiler, fotoğraflar, resimler paylaştınız mı? Hani Ankara'ya gelemeyip bu sergiyi gezemeyecek olanlar için böyle birkaç küçük püf noktası var mı onları anlatabileceğimiz?
Şöyle ki biz insan ve insanın doğasını işleyerek bu sergiyi amaçladık. İnsana ait her ne varsa sergide yer almasını sağladık. Hı hı. Bu serginin amacı aslında engelsiz sanat platformu, yorgan altında kimse kalmasın hareketinin bir kapsamı üzerinde devam ediyoruz. Amacımız sanatı amaçtan öte araç olarak göstererek toplumsal sorunlara değinmek ve toplumun farkındalıklarını anlatmak. Hani biz de zaten Cem Kemik hastası olduğumuz için hem Cüneyt Bey hem ben Cem Kemik hastası olmamız sebebiyle farkındalıklarımızı gerek sanatta gerekse toplumun içerisinde yer alarak anlatmaya ve ifade etmeye çalışıyoruz. Hı hı.
Engelsiz sanat platformuyla onun bir parçasıydı dediniz. Bu platform kapsamında ne gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor?
Şöyle ki biz farkındalıklarımızın yani farklı uzuvlarımızın ya da farklı kimliklerimizle bunların ötekileştirilmesine karşı olarak, onların ötekileştirilmeden uzak tutarak toplumsal sorunları ifade ederek sanatla beraber anlatmaya çalışıyoruz. İlk aslında bizim yorgan altında kimse kalmasın hareketi kapsamında başlayan Yorgan adlı bir sergi çalışmamız var. Hı hı. Bu sergi çalışması aslında kendi fotoğraf çalışmam değil ama ekip arkadaşım Cüneyt Karakuş'un çalışmasıdır. Ona da buradan sevgilerimi iletiyorum. Sevgili Cüneyt Karakuş, sanat yönetimine olarak bu Yorgan Altında Kimse Kalmasın hareketinin Yorgan adlı sergisini sevgili Gülçin Kaya İnceiplik yönetim kurulu başkanımızla beraber böyle bir çalışmaya imza attılar. Sonra benim Anadolu'yu Tanıyor Muyuz fotoğraf sergim arkasında devam etti. Bu da Anadolu'nun farklı yüzlerini ve doğuyu anlatan farklı insanların yüzlerini ifade etmeye çalıştık. Daha sonra bunun arkasında hemen Kendime Engel Olamıyorum Senegal, Batı Afrika ülkesi Senegal hayatını anlatan bir sergi çalışması yaptık. Ve şu anda karikatür ve resimle beraber, Cüneyt Özcan'la beraber şu an sergi hazırlığı yapıyoruz. Evet, biliyoruz ki hani bu sergide amacımız şu, toplumsal ön yargıları kırarak öteki insanların sesi olabilmek, farklı insanların yaşayabildiğini ve fırsatlar verilirse neler başarılabileceğini göstermek hedefimizdi. Sanatı, belki ben toplumsal sanatçı olarak nitelendirirsem de ama ben sanatı bir araç olarak görüyorum toplumsal sorunları anlatmada. Bu yüzden bizim hikayemiz aslında kendine engel olamıyorum ve yorgan altında kimse sağmasın hareketidir.
Evet, bu Human başlıklı sergide karikatür ve resim var. Şimdi az sonra Cüneyt Bey'le de görüşeceğiz.
Evet.
Sizin sadece resimleriniz mi var yoksa fotoğraf sanatçısı olduğunuzu da biliyoruz. Fotoğraflarda yer alıyor mu?
Bu sefer çizimlerimizi konuşturmak istedik, kalemimizi konuşturmak istedik. Sadece resimler var. Resimlerde de farklı insan türleri ve Afrika'yı da anlatan ufak tefek çizimler var. Amatör ruhumla yapıyorum. Kesinlikle profesyonel ve ressam olduğumu iddia etmiyorum.
Estağfurullah. Öyle bir, neden öyle söylüyorsunuz? Tabii.
Sonuçta... Çünkü şöyle, bu resim bir eğitim işidir. Yani ben hiçbir eğitim almadan bunları yapmaya çalışıyorum. Sadece hayallerimi yansıtmaya ve toplumsal sorunları ifade etmeye, onları tuval üzerine renkli bandallarla tutturuyorum. Açıkçası ben öyle tanımlıyorum. Tamamen ruhumu beslemek ve kendimi ifade etmek için kullanıyorum resmi.
Çok yönlü bir sanatçısınız aslında. Hem şiir yazıyorsunuz, hem yazarlık yapıyorsunuz.
Evet.
Kitaplarınız var, hem resim, hem çizimler, hem fotoğraf. Gerçekten
evet.
Sanatın aslında kendinizi ifade edebileceğiniz her yönünü kullanıyorsunuz bu anlamda.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Kolaylıklar diliyoruz. Ben müsaadenizle telefonu Cüneyt Bey'e vermenizi rica edeyim.
Hemen
onu
bağlıyorum.
Da dinleyicilerimize tanıtalım. Cüneyt
Tamam.
Bey'le görüştükten sonra tekrar telefonu yine size vermesini rica edeceğim Cüneyt Bey'den.
Tamam, çok sağ olun.
Sayın Özen, hoş geldiniz yayınımıza.
Alo.
Alo Sayın Özen.
Merhaba.
Efendim. Kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ederim.
Bugünkü sergide de... Bugünkü sergiyle evet. ilgili Elif Gamze Bozan'ın efendiyle konuşuyoruz. Sizin de çok güzel karikatürlerinizin olduğunu biliyoruz. Serginin
tamam,
başlığı Human adını taşıyor. Yani aslında insan.
Evet.
Karikatürlerde evet. O insanı nasıl anlattınız?
Karikatürlerimizde dediğimiz gibi daha çok dediğim yerde Gamze'nin de belirttiği gibi daha çok insanın doğaya, çevreye yaptığı tahribatları yani onları anlatmaya çalıştık. İnsanın kendi dışında da varlıkların olduğu, kendi dışında da insanların olduğunu ya da canlıların olduğunu en azından onların gözünden anlatmaya çalıştık. Yani.
Evet, emeğinize sağlık. Biz
teşekkür ederim.
Sayın Bozo'dan...
Elif Gamze olduk diye özetledi aslında konuyu.
Evet. Ya işin karikatür boyutunu biraz merak ettim. Hani
evet.
içinde nasıl insan karikatürleri var o fotoğrafların? Daha doğrusu o karikatürleri nasıl fotoğrafladınız?
Kadın var, erkek var. Ondan sonra işte çocuk, kadın, çocuk büyük yetişkin ilişkisi var. Onları anlatıyorum.
Sanıyorum mimikler çok önemli oluyor değil mi yaptığınız çizimlerde? İnsan mimikleri çok önemli oluyor galiba.
Tabii yani olabildiğince kendi gözümüzden algılayabildiğimiz, kendi algımızda anlatabilmeye çalıştık da
Evet.
Yani
Sayın Bozo'yu tanıttık dinleyicilerimize. Biraz da sizden bahsedelim Sayın Özen. Siz neler yaptınız bugüne kadar? Hangi çalışmalarda bulundunuz? Biraz ben dinleyicilerimize atölye, kendinizi ben, anlatır mısınız?
Ben atölye yaşıyorum. Dediğim gibi atölye çok doğdum. Ben işte açık öğretim olarak başladım eğitime. İşte açık öğretim fakültesi olarak devam ettirdim. Genelde tasarım işleriyle meşgul ediyorum. Çok böyle tasarımla falan çok meraklıyım. O yüzden web tasarımdan tutun her türlü tasarımla uğraşıyorum. İşte arada da böyle çiziyorum yani. Çok profesyonel olmamak kaydıyla böyle yani çok şeyim. İşte birkaç dergide yayınlattım vesaire. Bazı ufak çalışmalarım oldu. Çocuk istismarına yönelik çocuk çalışmalarım oldu. Bir dergim oldu ben doğrusu. Evet. Onun halinde yani çok böyle şey bu sergim aslında tam biraz daha oturmuş bir sergi değil.
Evet.
Kendi anlamında.
Kolaylıklar diliyoruz. Bugün açılışı var saat 18'de Sayın Bozo'dan öğrendik. Tüm dinleyicilerimize duyuruyoruz. Ben yine sizden telefonu tekrar Elif Hanım'a vermenizi rica edeyim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz Elif Gamze Bozo ve Cüneyt Özen birlikte bir sergi düzenliyorlar bugün Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Bu akşam açılacak saat 18'de. Elif Gamze... Sayın Bozo tekrar hoş geldiniz. Elif Gamze Bozo'nun efendiyle yine sohbetimizi sürdürelim bu konuyla ilgili olarak. Şimdi bir de bildiğimiz kadarıyla hani çok yönlü bir sanatçısınız dedik ya Sayın Bozo. Belgesel ve daha doğrusu televizyonda ve sinemada gösterimlere de çok büyük hayranlığınız olduğunu biliyoruz. Bu anlamda çalışmalarınız da var mı şu anda izlenebilecek?
Yani şu an... Kendime engel olamıyorum. Senegal video belgeseli bulunmakta. YouTube'da izleyebilir sevgili takipçiler ve dinleyicilerimiz. Daha sonra Küba projemiz yaklaşacak arkasına. Ve Junkin'in hastalığını anlatan bir kamu spotumuz bulunmakta. Yine benim kendi hazırlamış olduğum. Bu şekilde devam ediyor. Ama kısa belgesel var. Kısa film planlamam var.
Evet. Bu sergide cam kemik hastalığının farkındalığı ile ilgili bir çalışma yaptınız mı? Ya da bunu bu farkındalığı da artırmak amaçlı bir etkinliğiniz oluyor mu? Olacak mı?
Tabii ki. Yani bizim zaten burada bulunmamız bile bu farkındalığı yaratacağını düşünüyorum. Kusura bakmayın. Bu arada çok gürültülü bir ortamdayım.
Yok, rica ederiz. Buyursunlar. Biz gayet iyi alıyoruz sesinizi. Buyurun.
Şimdi şöyle, bizim burada bulunmamız bile bu farkındalığı artıracak ve cam kemik hastalığını anlatan ufak, yani daha doğrusu engelimizle ilgili konuyu anlatan birkaç tablo bulunuyor sergide. Zaten gelen, ziyaret eden görmüş olacak bu tablolardan anlayacaktır.
Evet, gerçi serginizi konuşuyoruz ama cam kemik hastalığı hakkında çok kısa sizden bilgi vermenizi rica etsek. Belki ilk defa bu hastalığı duyanlar olabilir. Hani tabii bunun bir engel olduğunu biliyorlardır ama hani detay konusunda bilgi sahibi olmayabiliriz. Biraz o konudan da bahsedebilir miyiz Sayın Bozo?
Tabii ki. Şöyle bir şey. Cam kemik hastalığı aslında engel grubu olarak sayılmıyor peki. Çünkü biz nadir görülen, biliyorsunuz dünyada 50 milyondan fazla nadir görülen hastalıklara sahip insanlar yaşıyor. Bu nadir hastalıklar grubundayız biz de. Tabii hastalığımızın gereği tekerlek sandalyede hayatımızı devam ettiriyoruz. Ama dediğim gibi bu bir engel değil. Cam kemik hastalığı nedir derseniz, genetik bir hastalıktır. Kemiklerin kolayca kırılabilmesi ve boy kısalığı, akciğerlerin ve iç organların az sınırlı olması, işitme kaybı, diş bozuklukları gibi sorunlar yaşanabiliyor.
Evet, ancak fiziksel engellerin üretmeye engel olmayacağının en büyük kanıtlarından birisiniz. Bu anlamda yürekten tebrik ediyorum sizi.
Çok teşekkür ederim.
Çalışmalarınızın, başarılarınızın devamını diliyoruz kendi adımıza. Bundan sonra çok yeni sergiler, yeni programlar ya da yeni kitaplar olacak mı hayatımızda?
Tabii ki. Yani ben hep şunu ifade ediyorum. ben yaşadığım süre boyunca sanat devam etmeli. Yani ben öldükten sonra da tabiri caizse ben öldükten sonra da yaşamalıyım. Çünkü farkındaysanız Aşık Veysel bir görme engelliydi ama hiç kimse onun görme engelinden bahsetmiyor. Sadece bir ozanlığını
tabii
konuşuyor.
Evet.
Bizim de amacımız bu. Yani hayatımızın devam ettiği süre boyunca üretmeye, toplum içerisinde yer almaya devam edeceğiz.
Ne kadar güzel. Bir de Senegal'i biraz anlatın bize. Oradan çok sayıda fotoğrafla döndünüz biliyoruz. Geçtiğimiz
evet
yıl mıydı Senegal'e gidişiniz?
Ben 2016 yılında gittim. 2016 yılında benim doçent doktor İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavilerimi gördüğüm bir doktorum var. Doçent doktor Sayın Özgür Demir hocamızın bana onay vermesiyle ve hayallerimin gerçekleştirmem konusunda desteklemesiyle hiçbir şeyin bana engel olmasına izin verme dedi.
Hı hı.
Ben projemin adını kendime engel olamıyorum koydum. Senegal'e 2016'da gittim. 2017'de izleyicisiyle buluşturdum. İlk galasını 15 Ekim 2017'de yaptık.
Peki niye Senegal'i tercih ettiniz? Hani gidilebilecek alanlar ve fotoğraf çekilebilecek alanlar arasında Senegal'i tercih etmenizin özel bir nedeni var mıydı?
Şöyle ki ben 2015 yılında Uluslararası İzmir Fotoğraf Günleri'nde konuktum ve yurt dışından çok fazla sayıda fotoğraf sanatçıları ve foto muhabirler gelmişti.
Hı hı.
Orada bir yurt dışından gelen bir fotoğrafçı meslektaşım, arkadaşım bana dedi ki sen Anadolu'yu tanıyor muyuz gibi büyük bir sergiyi yaptıysan Afrika'yı görmelisin dedi.
Hı.
Ben de bunun üzerine çok kararsızım. Yani açıkçası hani Afrika sağlık koşulları açısından biraz biliyorsunuz hani tehlikeli dendiği için biraz bana çıktı. Ben hastalığım nedeniyle de tedirginlik yaşıyordum.
Tabii.
Daha sonra TRT belgeselin Sufi Masson'un görme engelli gazeteci Fransız Sufi Masson'un Senin Gözlerinden adlı belgeselini seyrederken çok etkilenmiştim.
Hı hı.
Ve ben bunu bir fotoğrafçı işte tanıştığım fotoğrafçı arkadaşıma aktardım da dedi ki sen bunun daha iyisini yapabilirsin. Senin Afrika'ya gitmen gerekiyor dedi. Sonra ben bunu doktorumla paylaştım. O da çok güzel bir cümle sarf etti. Az önce de dediğim gibi hiçbir şey insan engel olmasına izin verme. Hayallerini gerçekleştir. Sınır tanıma demişti.
Ne güzel.
Ben evet ben de bunun üzerine babamın iş arkadaşı da Senegal'de olunca ben de hemen bu bahaneyle çıkıp gittim açıkçası.
Fotoğraf çekmek zor oldu mu orada?
Tabii ki yani zaten beyaz tenli olmanız ya daha doğrusu siyahi olmamak onlardan farklı olduğunuz anlamına geliyor ve beyaz tenlilerden acayip korkuyorlar. Yani öyle böyle bir korku ve panik değil.
Zarar vereceğinizi düşünüyorlar belki.
Yani işte ben siyasi konjonktürden dolayı Fransız sömürgesi altında olması sebebiyle biraz farklı bakıyorlar. Benim de beyaz olmam nedeniyle onların fotoğraflarını çekmem bir korku yarattı.
Sonra nasıl ikna ettiniz?
Ben, efendim?
Sonra nasıl ikna ettiniz?
Yani işte Türk olduğumu, işte Türkiye'den geldiğimi, Müslüman olduğumu biraz bu yönüyle tanıttım kendimi, anlatmaya çalıştım. Daha sonra da bu duruma çok sıcak bakmaya başlayınca işte muhabir olduğumu, ben çünkü muhabir kimliğimle gittim açıkçası.
Hı hı.
Foto muhabir olarak işimi yapmıştım orada.
Hı hı.
20 gün kaldık annemle beraber ve ben bir aileyle kaldım. Kesinlikle otelde kalmadım. Böyle bir şey tercih etmedim. Siyahilerle yaşamayı tercih ettim. Aynı onların yaşadığı ortamı paylaşmak istedim. Bir aileyle kaldık. Hı hı. 20 gün boyunca. Yaklaşık 700 fotoğraf çektim.
Sonrasında o fotoğrafları belgeselleştirdiniz öyle mi? Video şeklinde.
Evet. Sonra bunu belgeselleştirip video belgeseli de hazırladım. Hı-hı. Üzerine.
Emeğinize sağlık.
Teşekkür ederim.
Yine bugünkü sergiye geri dönersek, Senegal'den çok uzaklardan tekrar Ankara'ya dönmüş olduk. Bugünkü serginizde de kolaylıklar diliyoruz. Ne zamana kadar açık olacak onu da dinleyicilerimize duyuralım. Gelmek
tabii
isteyenler
21 Kasım'a kadar açık kalacak.
Olursa 21 Kasım'a kadar açık olacak. Evet. Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bu harika sergiyi gezebilirler sevgili dinleyicilerimiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Sayın
ben
Bozo.
Ben teşekkür ediyorum.
Ve lütfen Sayın Özen'e de teşekkürlerimizi iletin bir kez daha.
Tabii ki.
Kolaylıklar diliyoruz ve nice nice sanat adına çalışmalarınıza devam etmenizi yürekten diliyoruz. Dediğimiz gibi engellerin, fiziksel engellerin üretmeye engel olamayacağını kanıtladığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz.
Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.
Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, fotoğraf sanatçısı, ressam ve yazar Elif Gamze Bozo ve grafiker ve karikatür sanatçısı Cüneyt Özen de bu akşam açılacak olan Human başlıklı karikatür ve resim sergisi üzerinden sanatsal çalışmalarıyla ilgili güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde sizlerleyiz.
Beni bilirsin.
Aşık olmak istemiyorum.
Kurtar beni Tanrı.
İçim yanıyor ona tutuluyorum.
Kurtar beni bilirsin.
Aşık olmaktan korkuyorum.
Sihirli sözcükler.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Dinleyicilerimiz, neden izleyicilerimiz dedim? Çünkü dizilerden bahsedeceğiz ya, işte bilinçaltı hemen dizilere gitti. Koyuldu değil mi? Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizimle birlikte şu vazgeçemediğimiz dizileri konuşacağız bugün. Evet. Neden vazgeçemiyoruz izlemekten? Saatler aldığını, dakikalarımızı aldığını, hayatımızı aldığını bile bile neden vazgeçemiyoruz?
Çok keyifli geliyor çünkü. Birazcık da günlük hayatın telaşından, aslında gerçeklik duygusundan biraz uzaklaşma ihtiyacından doğuyor. Dolayısıyla çok izliyoruz. Tüm dünyada çok izleyenler arasındayız. Hı hı. 2017 yılında yapılan dünyada televizyon izleme oranlarına ilişkin bir çalışma var. Türkiye günlük 5,5 saatle en üst seviyelerde görünüyor.
5,5 saatimizi dizilere ayırıyoruz.
Evet, evet.
İnanılır gibi değil ve sadece diziler değil tabii, aradaki reklamları da izliyoruz, evet, bu anlamda. Haberleri de
kuşak programları
izliyoruz. Kuşakları izliyoruz. Ama işte akşam saat 8 oldu mu bilmiyorum, hanımlar biraz daha mı fazla dizi izliyor?
Öyle bir iddia var ama bence doğru değil.
Ben çünkü çok bey gördüm o tarih dizilerinin başından hiç kalkmadan günlerce
şöyle izleyen. Uzmanlarına göre artık izleme mecraları melez. Melez demek şu demek, internet üzerinden izlendiğinden, hı hı, işte bulunduğunuz yerde bilgisayardan, telefondan izlenebiliyor. Hı hı. Onun için de bu melezlikten bazı tahminler, bazı araştırmalar istenilen sonucu vermeyebiliyor. Hı. Ama tıpkı kadınlar çok dedikodu yapar gibi bir nasıl söyleyeyim, şehir efsanesi. Kadınlar çok televizyon izler, doğru değil. Erkekler de çok televizyon izliyorlar. Çeşitli yaş gruplarına göre değişebiliyor. Hı hı. Türkiye için yapılan araştırmalar orta yaş üzerinin en çok televizyon izlediğini söylüyor. Yani 40 yaş üstü daha fazla televizyona düşkünlük gösterebiliyor. Hı hı. Hem zaman artımından hem de daha takip edilen konuların televizyon üzerinden paylaşılabilirliği söz konusu olduğu için. Hı hı. Örneğin haber almak için, hı hı, söyleşi programları, tartışma programlarını izlemek için daha çok izleyebiliyor. Genç yaş, nasıl söyleyelim, onlu yaşlar ve ileri genç yaş, yani 20'li yaşlar televizyona mesafeli. Televizyon izlemeyi tercih etmiyorlar.
Onlar tablette,
evet, melez grup dediğimiz mecralardan izliyorlar. Dolayısıyla dizilere baktığımızda daha çok televizyon üzerinden takip ediliyor şu anda. Ama mutlaka internet takipleri de var. Hı hı. Günde 5,5 saat gibi bir ortalama söz konusuysa mutlaka oraya bakmak lazım. Çünkü bu kadar vakit harcıyorsak oradan öğreneceğimiz çok malzeme olmalı. Hı hı. Ülkemiz açısından, toplumumuz açısından, belki kuşakların geleceği açısından mutlaka takip edilmesi gerek. O yüzden de tüm dünyada takip ediliyor. Yani biz tamam 5,5 saatiz ama dünya ortalaması da az
değil.
Çok
az değil, değil mi?
3 saate yakın dünya ortalaması. Avrupa 4 saat diyebilirsiniz. 3 saat 49 dakika. 4 saatte Avrupa izliyor. Yani az değil izleme oranları. Yani en az izleyenler kim diye baktığınızda aslında bir grup var. Afrika ülkeleri, çeşitli yetersizlikler. Hindistan'ın bazı bölgeleri, yani televizyon olmadığı için izlenmiyor. Ama yeterlilik, bu gelişmişlik endeksine göre karşılaştırıldığında ülkeler, bölgeler, toplumlar, en az izleyenler Latin Amerikalılar, şaşırtıcı biçimde.
Evet, ben de onu diyecektim, şaşırdım diyecektim.
Çünkü 2 saat dünya ortalamasına en yakın olanlar, onlar 2 saat, 2,5 saat gibi izliyorlar. Hmm. Sebebi şu, iklim dışarıda olmaya çok müsait. Ve topluluk halinde izlenebilen futbol maçı vesaire dışında bireysel izlenmesi o yüzden düşük. Biz de karşılaştırırsanız, yani şehir bazında yapılmış bir araştırmaya ben denk gelmedim Türkiye'de. Ama Antalya, İzmir'de daha düşüktür mesela, evet, izlenme oranı. Evet. Ama ne bileyim bir Kayseri'de, belki bir Erzurum'da, belki bir Yozgat'ta daha yüksektir. Neden? İklim koşulları dolayısıyla insanı biraz ev içine
eve kapatma durumu oluyor,
yönlendirdiği için. Dolayısıyla iklim birazcık daha insanı dışarıda olmaya, havadar, deniz kenarında olmaya yönlendirdiğinde televizyonda etkisini azaltıyor. Ama melez mecralar devam edebiliyorlar bulunduğunuz yerde izleme. Diziler de bunu kullanıyor. Yani televizyon aslında, doğru ifade etmiş olursak, kapital açısından çok değerli bir kaynak. Yani para kazanmak ve parayı ya da ürünü tekrar paraya çevirmek için çok iyi bir mekan aslında. Dolayısıyla da diziler temelde bu işe yarıyorlar. Yani bizim açımızdan, izleyici açısından baktığınızda biz biraz günlük telaştan uzaklaşmak istiyoruz.
Kafa dağıtmak istiyoruz.
Gidemediğimiz yerleri görelim istiyoruz. Yaşayamadığımız şeyleri, yaşayanları görmek istiyoruz.
Ya da yaşayamadığımız hayatları yaşamak istiyoruz, değil mi?
Onu görmek için biz tüketiciler olarak o yüzden yöneliyoruz. Ama üreticiler ve mecrayı sunanlar açısından, televizyon sahipleri açısından bakarsanız, reklamcılar açısından bakarsanız, onlar da kesintisiz bir parayı çevirme mecrası olarak görüyorlar, ortamı olarak görüyorlar. Bu ortamı kullanmanın koşullarından biri de bu ortamı çok yüksek nitelikte kullandığınızdan emin olmak. Yani ben buraya bir şey yatırıyorsam para,
izlenmiş olmalı ki o geri dönsün.
Gereğini yaptığından emin olmalıyım. Bu yüzden diziler üzerinde rating diye bir baskı var. Bizde, Türkiye'de çok sık dile getirilen şeylerden biri, yerli dizi yersiz uzun diye geçiyor. Fakat uzun olmak zorunda, çünkü 110 dakikalık, 120 dakikalık aşağı yukarı işte özeti, ardı sonrası vesaireyle bir dizide 20 dakika reklam alabiliyorsunuz. Diziyi kısalttıkça alabileceğiniz reklam süresi azalıyor. Ancak oturabiliyor gibi bir ifadesi var. O yüzden de dizilerimiz uzun. Biz izleyiciler olarak bundan bazen memnun kalıyoruz. Bazen kalmıyoruz. Bazen çok uzattıklarını düşünüyoruz. Diziyi uzatmak için gereksiz sahneler eklendiğini düşünüyoruz.
O öne arkası ardı, o da aynı sebeple.
Ya da çok daha kısa, aslında senaristliğin nasıl söyleyelim, melekesidir bu. Yani onu çok daha rahat bir diyalogla verebilecekken biraz uzatıyor, sündürüyor.
Bakışlar uzuyor.
İşte odaya girişi, yürüyüşü, bir işte o dönem satması gereken bir şarkının eşliğinde mümkünse sahil kenarında. Neden? Islak zemin her zaman daha uzun seyredilebilir olduğunda. Bir su kenarında ya da ıslak bir yol üzerinde ya da yağmur altında bir yürüyüş görmek aslında bize bir şey sunulduğunu gösteriyor. O yüzden de dizilerin reytinglerini üreticileri çok takip etmek durumundalar. Türkiye'de de bu kadar yüksek izlenme oranı olunca gerçekten ciddi bir reyting takibi peşine düşüyorlar. Reytinglere de baktım. İsterseniz onlardan da paylaşalım
tabii,
biraz. Reyting nedir, ondan da bahsedelim. Reyting aslında izlenme oranı, fakat temelde izlenme oranı denilen şey dizi yapımcıları tarafından bulunmuş bir şey değil. Bizzat reklamcıların bulduğu bir şey. Sadece
televizyon... Ona göre o kanala reklam vermek istiyorlar. O yüzden mi takip
aslında
ediyorlar?
Bir yayın sürecini, bu radyoda olabilir, televizyonda olabilir, bölüyorlar ve o böldükleri saatler içerisinde kime reklam verilmesi gerektiğini ve verilen reklamın geri dönüklerini hesaplamak için bu sistemi buluyorlar.
Kişilerin o zaman yaş gruplarını da değerlendiriyorlar. Ben işte akşam saat 8'den sonra verirsem hanımlara yönelik ürünleri pazarlayabilirim. Ne bileyim, çizgi filmlerin arasına koyarsam çocuklara yönelik çikolatadır, şekerdir ürünleri pazarlayabilirim.
Ve bu seçicilik hem içerik, sizin söylediğiniz gibi tematik tercihleri belirliyor, hem de şöyle bir bölümlenmesi var, zaman zaman karşılaşılır, işte AB grubunda birinci, ABC de birinci, totalde birinci falan gibi. Çok kaba bir ifadeyle şöyle özetleyebiliriz galiba. A grubu en yüksek alım gücüne sahip izleyiciyi temsil ediyor. Eğitimi yüksek, alım gücü yüksek ve rahatlıkla kişisel harcamalarını yapabilen izleyici grubu A. Oradan geriye düşüyorsunuz aslında. B eğitim seviyesi biraz daha yüksek ama kişisel harcamalarını danışarak yürütebilen aile evet. diye düşünebilirsiniz. İşte C, D, E'ye kadar hı-hı. gidiyor. E dediğinizde de eğitim seviyesi düşük, evinde eşya eksiği olabilen, kişisel harcamalarını yapmak için düzenli gelire sahip olmayan, yani çalışıyorsa bile yıl içerisinde sürekli bir aylık gelire sahip olmayan, yatırım ya da birikim yapamayan, işte geçici işlerle geçimini sağlayan ya da affetsinler beni henüz üniversiteyi bitirmemiş, dolayısıyla mesela harçlık olarak birisinin gelirine tabi olan grubu da karşılayabiliyor. Dolayısıyla bu E seviyesiyle A seviyesi yelpazenin iki ucuna bölmüşler reytingleri. Buna göre hesaplıyorlar. Bir dizinin reytingi AB düzeyinde yüksek olduğunda diyoruz ki bu diziyi alım gücü en yüksek grup izliyor. Ve şu saatler içerisinde izliyor. Onların saatleri de var. O yüzden o dizilere çok reklam verebiliyorsunuz. Reklamı satmak için uğraşıyoruz.
Neler.
Eğer bir dizi totalde çok yüksek izleniyorsa o zaman bu bahsettiğimiz yelpazenin iki ucu, yani A grubu da izliyor o diziyi. E grubu da izliyor. Yani Türkiye'nin en zengini de izliyor diziyi. En fakiri de izliyor, kabaca ifade edersek. Bu sefer o izlenme, total izlenme oranı yüksek olduğu için o diziye de başka şeyler koyabiliyorsunuz. Ne? Örneğin ben bir bazı büyük şirketlerin kültür hayatını desteklemek için yaptığı çalışmalar vardır. Onlar bu gruba girmeli. Üniversite reklamları bu gruba girmeli varsa. Sağlık hizmetlerine ilişkin bir bildirim varsa, kamu spotu varsa bu gruba girmeli. Siyaseten seçime gidiyorsan mesela bu gruba girmeli. Sadece AB'de birinci olan dizinin içine girmek ayrı bir şeydir. Ama totalde birinci olan dizinin içinde örneğin bir seçim söz konusuysa ve ben bir adaysam, beni tanıtan kısa reklamın totaldeki bir dizinin içinde olması daha önemlidir.
Tabii.
Buna göre planlanıyor. Türkiye'deki diziler de çok bu anlamda iyi bir yapıya sahipler. TRT birinci, hemen onu söyleyelim. Reytinglerden bahsedersek. hangi uzun zamandır Diriliş Ertuğrul dizisiyle birinci. tabii çok eril bir dizi. Hemen onu söylemem gerek. Fakat bu söylediğimiz totalde izlenmeye karşılık gelen bir dizi. Yani AB grubu da izliyor, E grubu da izliyor diziyi. Geniş bir yelpazesi var. Hemen arkasından Diriliş Ertuğrul eril bir dizi. Nasıl söyleyelim, böyle bir izleyenler daha iyi bilecektir. Güç, kuvvet, hani bir erkek duruşu, hani vurdu mu ses getiren cinsler. şimdi bu Türkiye'de çok tutan bir model. Fakat izlenme oranları açısından baktığınızda arkasından gelen dizilerin tamamı kadın dizileri.
Öyle mi?
Kadın başrollerin çok güçlü olduğu diziler. Bir Zamanlar Çukurova yayına başladığından beri çok izleniyor. Kadın hikayesi. İki kadının arasında kalan bir erkek karakter de var. Daha dengeli bir senaryo. Arkasından Kadın geliyor, Sen Anlat Karadeniz geliyor. Bu ilk üçü, birinciden sonraki ilk üç seviyeyi kadın dizileri yakalamış durumda. Kadınlar Türkiye'de çok güçlü bir, nasıl söyleyelim, etkiye sahip. Aslında toplumun her alanında böyle. Her ne kadar biz yeterince tatmin olmasak da bulunduğumuz yerden böyle. Bunları işte biraz önce söyledim ya, günde 5,5 saatinizi ayırıyorsanız bir etkinliğe, oradan toplayacağınız çok malzeme var demektir o toplumu tanımak için. Şimdi Türkiye için de böyle, temelde ataerkil olduğumuz söylenir. Örfi yaklaşımda biz biraz böyle ataerkil bir duruşumuz vardır toplumsal olarak. Öyle söylenir ama işte bu tür pencerelerden baktığınız zaman o genel kabullerin nasıl çatladığını görebiliyorsunuz. Biz televizyon dizilerine bakarak bir aynayla karşı karşıyayız. Sandığımız kadar ataerkil değiliz. Anaerkiliz kısmen, çünkü sosyal hayatta özellikle. Bu söylediklerim bazen rahatsız edici olabiliyor ama hemen şöyle bir örneğini vererek netleştirebilirim. Türkiye'de aile yapısına baktığınız zaman ailenin büyüklerine, örneğin yaşlılarımıza, annemize, babamıza kimin evinde bakılır? normalde o ataerkil olsak %100 oğlunun evinde bakılması gerekir. Ama bizde kızınız varsa bakılır. evin mesela gelininizin vicdanlı olmasını beklersiniz. Hı-hı. Dolayısıyla evin kızı aslında üstlenir yaşlıların bakımını ya da sahiplenir bazı şeyleri. Buradan bu şu demektir. Sadece hizmet değil. Hizmet ettiğinizde güç sahibi olursunuz. Dolayısıyla o bütçenin tanımlanmasından, ilişkilerin yapılandırılmasına kadar giden bütün süreçler kadınların elinde Türkiye'de. Buradan baktığınızda sosyal hayat çok anaerkil. Televizyon dizileri de buna göre yapılanıyor. O yüzden bizim dizilerimizde şerri kadınlar çok var. Tabii ki bütün dünyada vardır da bizde mesela bu arketipler açısından bakarak yerleştiriyoruz dizilerde, senaryolarda iyileri kötüleri, hı hı. esas oğlanları, esas kızları, kahramanlar, evet esas kızlar, esas oğlanlar var. Biraz erkek hikayeleri ağır basıyor. Özellikle aksiyon söz konusu olduğunda erkek hikayeleri çok öne çıkıyor.
Polisiye dizilerde.
Polisiye diziler, işte bu mafyatik diziler. Bizim kara komedi dediğimiz dizilerde bile erkekler baskın. Hı hı. Kadın karakterler daha çok işte dediğimiz o sosyal hayatta yapılanıyorlar. Hı hı. Çok güçlü kurgulandıkları zaman yıllarca kaybolmuyorlar. Arketiplere göre uygun, arketip çok uzun bir konu. Ama şöyle söyleyeyim, bir hikayenin içinde dramada olması gereken temel tipleri siz çok güçlü kurgularsanız onun, yani o rolü canlandıran kişinin o rol olmadığını anlatmanız çok zor olur.
Çünkü artık dışarıda o sanatçıyı gördüklerinde bile dizideki evet. isimleriyle hitap ediyorlar. Onlar da alışıyorlar artık.
En iyi örneği ana arketipini Türkiye'de herhalde en iyi yapılandıran kişi Adile Naşit'tir. Adile Naşit'i gözünüzde canlandırdığınızda ortaya çıkan ruh hali ya da bildiğiniz şeyler sanki ailenizden biriymiş hissini çok hissettirir size.
Gülümseme, en güzeli.
Gülümseme, sevecenlik, şefkat. Yani Adile Naşit bunu o kadar yerleştirmiş ki Adile Naşit'i kötü bir karakterde izlemeye tahammülümüz yoktu.
Evet.
Tam tersi vardır annenin, üvey anne karakteri. Yeşilçam'dan örneklerini
Ali
vermek
Yaron'a
kolay
mı? Yok.
Olur.
Doğru
Neriman
musun?
Köksal.
Neriman Köksal.
Neriman Köksal, yani hani zıttır. Neriman Köksal'a da Adile Naşit'in oynadığı o sevecen karakteri oynatamazsınız. Şimdi Yeşilçam bunu, bu söylediğimiz tiplemeleri o kadar köklü kullanmış ki biz bunların dizideki versiyonlarını görüyoruz. Şu anda sinema başka bir mecra. Biz dizilerde, televizyonda karşılığını görüyoruz bunların. Ve dizilerde de şu anda işte o esas olan, esas kızın, kabaca söylersem, karşılığı var. Şu anda da Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu için aynı şey geçerli. Neredeyse biz kendisini Ertuğrul Gazi gibi algılamaya evet. başladık. Halbuki bir oyuncu. İşte burada o arketipin çok güçlü kullanımıyla karşı karşıyayız. İzleyiciler olarak bizim sorumluluğumuz oyuncuyu da özgür bırakmak. Çünkü böyle bir rolü oynadığınızda artık hayat boyu başka bir şey oynayamamak gibi bir maalesef
çıta
zorlukla karşılaşıyorlar.
Çıta çok farklı bir yere geliyor ve o çıta evet. sonra değişemiyor.
Mesela ben merak ediyorum oyuncunun bundan sonra oynayabileceği rol ne olabilir diye. Çünkü üzerine yapışacağı kesin. Arketipler çok güçlü kurulduğunda bizi çok etkiliyorlar. Neden biz buna böyle kafa yoruyoruz ve bakıyoruz? Çünkü bizi çok kökten etkileyen bu ta bilinç dışı alanımızdan beslenen bu yapılanmanın içine reklam konulduğu için.
Evet.
izleyiciler olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Refleksimiz var. O yüzden internetten, başka ortamlardan izlemeyi tercih ediyoruz. O bizi tetikliyor. Ama iki şeye çok dikkat ederek izleyebiliriz. Bir, bu öyküdeki karakterlerin ne kadarını gerçek hayatla örtüştürebilirim? Eğer örtüştüremiyorsam bunun farkında olmam lazım. İki, eğer ortada bir ürün yoksa, çok kaba bir ifade ama ürün biz oluruz.
Evet.
Onun için reklamlarla ya da ara tanıtımlarla bize ne sunuluyor, buna uyanık olmamız gerek. Çünkü dizilerin çok etkisinde kalıyoruz. Şu anda dediğim gibi günde 5 saati, hadi ben az izliyorum diyebilirsiniz, ne kadar izliyorsanız günde o kadar vakti başka bir şeye ayırdığınızda
acaba benim
çok
için
etkiler.
Daha faydalı olacak mı?
Faydalı da olabilir lazım. Bilemem ama en azından hani şu meşhur söz var ya, internette dolaşıyor, en yakın tanıdığınız 5 kişiye benzersiniz diye. O vakti ayırdığımız kişilere benzeyeceğimiz kesin. O yüzden seçerek izlememiz gerektiği de kesin. Uyanık olmak lazım. Ratinglere bakalım. O bize çok yol gösteriyor. İnternette var.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konu aslında bugün konuştuğumuz. Çok da geniş bir konu. Evet. Çok kısa sürede konuşmaya çalıştık. Artık ne kadarını konuştuk, ne kadarını konuşamadık bilemiyoruz ama sanıyoruz yettiği küçük de olsa yettiği inşallah kadar anlatmaya keyifli çalıştık. Olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la bugün biraz dizileri, televizyon dizilerini, reytingi konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu güzel konuyu açtı ve bizimle konuşma fırsatını yarattığı için. Ve tabii programın sonuna geldik. Hemen süreye bakıyorum. 15.54 olmuş. Bugünlük programımız sona erdi ama yarın yine saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Seslerinde tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.